Ayrım 37, Cesur Panep, Işık Taşı 3, Christian Jacques, Sayfa 441. 73. Bölüm. Serkiyete hainle yeniden buluştuğunda geleceğe çok daha güvenle bakıyordu. Kraliçe Tausert Perramesu'ya gitmek üzere Teb'den ayrılmıştı. Başkente varır varmaz baydan öcünü almak için elinden geleni yapacağından ve kukla firavun Sipta'dan kurtulacağından kimsenin kuşkusu yoktu. Bunun sonucunda sadece General Mehi sarsılmaz bir direk olarak gözükecek, kuzey ve güneyin tüm aklı başında yetkilileri onun çevresinde toplanmakta tereddüt etmeyecekti. "Benden istediğini getirdim," dedi haine küçük bir şişe uzatırken.
"Bunun etkisinden eminsiniz değil mi?"
"Hiç endişelenme."
"Etkisini gerçekleştirmesi için ne kadar zaman gerek?"
"Yaklaşık bir saat. Bundan nihayet harekete geçmeye karar verdiğini mi çıkarmalıyım?"
"Önümde mükemmel bir fırsat var.
Başarırsan zengin olursun."
Yaz dönemi sona erdiğinden Cesur Panep'in sağ ekip şefliğine getirilmesini kutlayabilirdi artık Lonca. Genç dev göreve başladığından beri mezar katibinin her zamanki dikkatiyle üzerine titrediği kurallara harfiyen uyarak ekibin en endişelilerini bile yatıştırmayı başardığından kutlamanın tam bir şölen havası içinde geçeceği kesindi. Panep ikinci setinin lahdinin mezara indirilişi işlemini gerçek bir ustalıkla yönetmiş, firavunun ruhuna öte taraf yolculuğunda eşlik edecek hazineyi oluşturan eşyaları teker teker denetlemişti. Yönetim biçimi bazen kırıcı olsa bile başkalarından istediğinin kat kat fazlasını kendinden talep ettiğinden kimsenin söyleyecek bir şeyi olamıyordu. Yeni bir ekip şefi atanması olağanüstü bir gelişmeydi. Bu nedenle şölenin unutulmayacak kadar görkemli olması gerekiyordu. Şölende sığır pirzolaları, çeşit çeşit balıklar, sebze püreleri, taze peynirler, ballı çörekler, sert biralar, nefis şaraplar vardı. Suskun Nefer ile eşi tüm köy halkının paylaştığı sade neşenin tadını çıkarıyordu. Köyün hayvanları da katılıyordu kutlamalara. Yeşil maymun, büyücü, çirkin hayvan ve efendisinin ayakları dibinde sızıp uyuyacak kadar et tıkınan kapkara. Bazen belden aşağı şakalar ve takılmalar duyuluyor, Panep'in halat kasa ve güçlü naat gibi en amansız düşmanları bile silahlarını bırakıp yeni ekip şefini hararetle kutluyorlardı.
"Aslında," dedi Naat, "tuzağa düşürdüler seni. Biz atanmanı kutlayabiliriz ama sen, işte orada kuşkun var. Ekipten birinin küçücük bir derdi olsun, söylenecek tek bir ad var artık, Panep. Ekip şefi yanında çalışanların hatalarından sorumlu değil mi?"
"Bu dediklerim beni keyiflendirmiyor ama haklısın galiba."
Anne ve babasına belli etmeden biranın tadına bakan Aperti bir taburenin üzerine yığılmış sızmıştı. Uzun masanın çevresinde birkaç kez koşup döndükten sonra oyundan sarhoşlamış çocuklar da uyukluyorlardı. Kocasıyla Hathor rahibelerine itiraf edemeyecek kadar gururlanan lekesiz Uavet, küçük kızını kollarına alıp gitme işareti verdi. Az sonra bütün ev kadınları Uavet'i taklit ettiler. Ustabaşı evine dönmeden önce manevi oğlunu kucakladı.
"Önümüzde yapılacak çok iş var Panep. Şölen biter bitmez hay ve mezar katibiyle birlikte toplanmamız gerekecek."
Nefer bilge kadınla birlikte çekilirken neşeli Renupe genç devin önüne içinde en azından 3 litre şarap bulunan bir anfora koydu.
"Kenhir'in mahzeninden gelme olağanüstü bir hasat," dedi. "Bunu daha bir saat önce ele geçirdim."
Panep II. Ramses'in son yılından kalma şarabın nefis koktuğunu kabul etmek zorunda kaldı.
"Bizi onurlandır ekip şefi, bu nefis şarabı sağlığımıza iç," dedi güçlü Naut.
Genç dev ekibe daha fazla direnmedi, koca amforayı koluna dayayıp bir dikişle devirdi.
"Panep çok yaşasın," diye haykırdı pişkin somun pay. Çok geçmeden herkes katıldı bu dileğe.
Köy uykuya dalmıştı ama Panep'in içinden eve dönmek gelmiyordu bir türlü.
Sarhoş değildi ama içinde rahatsızlık verici bir şeyler duyuyor, gecenin serinliğinin onu iyileştireceğini umuyordu. Ne var ki yüreği düzensizce çarpmaya, sırtı soğuk soğuk terlemeye başlamış, göğe baktığında kırmızı, mavi ve yeşil çizgiler görür olmuştu. Sonra ellerine yakıcı bir öfke yerleşti. Bir yumrukla duvarın birini devirdi, gücü daha da arttı. İçinden bir ev yıkma tutkusu yükseldi. Şeytanın avucuna düştüğünü anladı. Şeytandan tek başına kurtulamayacaktı. Sarsak adımlarla ustabaşının evine yöneldi. Işıkta bunu geçirecek bir ilaç vardı mutlaka. Oysa sokak gözlerinin önünde dans ediyor, 10 sokak olup ayaklarının dibinde uçurumlar açıyordu. Bir an olduğu yerde donan dev yine de yürümeye çalıştı. Evet, kapıya varmıştı işte. Olağanüstü bir çabayla eline bir taş alıp kapıyı devirmeye çalıştı. ''Kapıyı aç Nefer, yoksa bu gece ölüm kol gezecek.'' Ressam artık kendi sesini tanıyamıyor, ne dediğini ve ne yaptığını bilmiyordu. Kapı açıldı. ''Panep!'' diye aykırdı Nefer. ''Ne oldu?'' ''Seni göremiyorum, söylediklerini iyi duyamıyorum.'' Ustabaşı manevi oğlunun koluna girdi, eve alıp birinci odaya sokarken uzaktan olanları izleyen katip yardımcısı İmuni'yi göremedi. Uykudan apar topar uyanan ışık genç devin üzerine eğildi. Gözlerini muayene etti, nabzını saydı, yüreğinin sesini dinledi, sonra da midesini. ''Panebe ilaç verilmiş'' dedi sonunda. ''Bana kalırsa adam otu, kokulu kusturan ve nilüfer karışımı bir şey.'' ''Hayatı tehlikede mi?'' ''Sanmıyorum ama emin olmak için onu kusturmam gerekecek. Yoksa göreceği hayaller tehlikeli şeyler yapmasına neden olabilir?'' Işık dediğini yaptı, hastanın organizmasındaki zehri ilaçlarla temizledi. Şafak sökerken kendine geldi Panep, hiçbir şey hatırlamıyordu. Baş danışman Pay, Perramesu'da karaya ayak basan kraliçe Tavsert'in önünde yere kapandı. ''Haşmetme atları, ne kadar mutluyum bir bilseniz.'' ''Beni saraya götür de firavuna saygılarımı sunayım, sonra da kendi daireme kapanayım.'' ''Hayır Haşmetme atları, Siptan'ın istediği bu değil. Bu söyledikleriniz Mısır'ın arzusu da değil. Ben Mısır için çalıştım, Mısır ve sizin için.'' Tavsert baş danışmanın heyecanlı açıklamalarını dinleyip dürüstlüğüne inandı. ''Ne var ki saraya girerken bayın yöntemini eleştirmeyi de unutmadı kraliçe. Siptan'ın tahta çıkması ciddi karışıklıkları önledi kuşkusuz.'' dedi. ''Ama eğer hükmetmeye kalkarsa benim naibeliğimin bir anlamı olmayacak.'' ''Genç bir avım böyle davranmayacaktır eminim.'' ''Bütün tecrübene rağmen baş danışman şaşırtıcı saflığının kurbanı olmayasın.'' Kraliçenin kabul edilmeyi beklemesi gerekmedi. Basit bir katip gibi giyinmiş Sipta topallayarak geldi. İkinci setinin dul karısının önünde eğildi. ''Baş danışman ve ben sabırsızlıkla dönüşünüzü bekliyorduk Haşmetme hapları. Sadece sizin yenebileceğiniz bilinmez güçlerin emrindeymişim gibi hissediyorum kendimi. Çifte taç benim başım için çok ağır. Ülkemi yönetebilecek kraliçeme itaat etmekten başka amacım yok.'' Tavsert şaşkınlık içinde karşısındaki gencin baş danışman kadar açık sözlü mü, yoksa tam tersine iki yüzlülüğün zirvesinde mi olduğunu merak ediyordu. Gerçeği öğrenmek için onunla birkaç gün çalışmak yeterli olacaktı. Bir firavun haksızlıkla mücadele eden ve büyükler olsun küçükler olsun herkes için maat yasalarını yaşatacak kararnameler çıkarmalıdır. Şimdiye kadar hangi fermanları çıkardınız? Hiçbir şey çıkarmadık Haşmetme abları. Çünkü kendimi böylesine önemli kararlar verecek durumda görmüyorum. Ama durumu daha iyi görebilmeniz için ayrıntılı dosyalar hazırladım. Sipta ve Tavsert arasında şiddetli bir çatışma çıkacağını uman bir sürü saray görevlisinin isteğinin aksine firavun ve kraliçe çalışma odasına kapandılar. Odadan sadece baş danışmana bir dizi ekonomik ve toplumsal önlem açıklatmak için çıktılar. Bakanlar ve halk önlemleri anlayış ve memnunlukla karşıladı. İnsanlar bir dul ile bir sakatın oluşturduğu tuhaf çiftin bilgelikten payına düşeni almış olduğunu düşünmeye başladılar. tav sert kuşlara saldırmamayı öğrettiği kaplan postlu kedisiyle saray bahçesinin serinliğinin tadını çıkarırken, başkente döndüğünden beri ilk kez bayla baş başa görüşmeyi kabul etti.
''Bana ihanet ettiğini sanmıştım bay. Şimdi yanıldığımı görüyorum. Mısır sana çok şey borçlu.''
''Haşmet mehapları, ben sadece görevimi yaptım.''
Genç Siptah'ı çok iyi yetiştirmişsin. Onu oğlum gibi görüyorum. Onunla birlikte iki ülkenin refahı için çabalayacağız.
Ben sadece sizin iyiliğinizi düşündüm Haşmet Behapları ve...
Hakikat meydanının ustabaşısına Firavun Siptah'ın ebedi istirahatgahını ve milyon yıllık tapınağını hazırlamaya başlamasını bildir. İktidarı boyunca başarılı olabilmesi için her iki anıta da ihtiyacı olacağını biliyorsun.
Hemen şimdi yazacağım.
Tavsert başdanışmanın uzaklaşmasını izlerken ona en çılgın düşlerinde bile göremeyeceği destansı bir ödül vermeyi kararlaştırdı.
74. Bölüm. Ustabaşı, bilge kadın ve burun fenet Siptah'ın ebedi istirahatgahının Krallar Vadisi'nde nereye kazılacağı konusunda anlaşmışlar, mezarı 2. Setininkinin yakınına, biraz kuzeybatısına yapmaya karar vermişlerdi. Önce beline altın önlüğünü bağlayan suskun nefer bakir kayaya çekiç ve altın kalemiyle vurdu. Sonra ekibin yeni şefi elinde göğün ateşini taşıyan büyük kazmasıyla işe girişti. Mezarın kazısını yönetmek ve neferin tasarladığı iddialı plana göre süslemek Panev'in göreviydi artık.
Kireç, istediğimiz gibi hiçbir kötü sürprizle karşılaşmayacağız.
Sen yine de dikkatli ol diye uyardı manevi oğlunu nefer. Kaya bazen beklenmedik cilveler yapar. Kendine fazla güvenmek insanı sonradan onarılamayacak hatalara sürükler.
Bu kayalığa güveniyorum, yalan söylemiyor. Hem bir yanlışlık yaparsam beni doğru yola yöneltmek için yanımda olmayacak mısın?
Yanlışlık yapan bir ekip şefi görevde kalmayı hak etmiyor demektir.
Yumrukların en şiddetlisi bile bu kadar sarsamazdı genç devi.
Böylesine düşebileceğimi mi düşünüyorsun?
Mesleğimiz tuzaklarla dolu bir macera gibidir. Sabırlı ve dikkatli ol. Maddenin tıpkı insanlar gibi sürekli olarak hareketsizliğe ve kargaşaya meyilli olduğunu unutma. Yönetiyor olman kolaylığa kaçmana gerekçe olamaz. Uykunda bile bir gün öncesinin ve bir gün sonrasının çalışmasını düşünmelisin.
Güneş vadinin üzerinde batıyordu. Zanaatkarlar aletlerini topluyor, bir gün sonrasının çalışması için vadiye dönmeden önce geçitteki kulübelerde geçirecekleri geceye hazırlanıyorlardı. İki adam Siptah'ın müstakbel ebedi istirahatgahının önünde yalnızdı.
Gök bize ne olağanüstü bir hayat sunuyor Panev. Tanrıların bize bahşettiği sayısız nimetin farkında mısın?
Genç dev sırtını kayaya yasladı. Her gün düşümü gerçekleştiriyorum, daha ne isteyeyim? Oysa buraların gücünün nerelere gittiğini araştırmak, loncanın bilgeliğini ilerletmek zorundayım. Bana verileni iletmem gerek.
Yavaş adımlarla ekibin öteki zanaatkarlarını izlediler. Nefer Panev'in yeni bir yolun başlangıcında olduğunu biliyor, Panev de Nefer'e hiçbir sözcüğün tanımlayamayacağı bir hayranlık duyuyordu. Akşamın sakinliğinde kardeşlik onları batan güneşin ışınlarının sıcaklığıyla birleştiriyordu. Suskun Nefer şafak töreninden sonra geçitteki kulübelerden köye inme işaretini geciktirdi. Zanaatkarlar ailelerini ustabaşı da ışığı görebilmek için acele ediyordu. Yine de loncaya ihtiyacı olan bir koruma sunuyormuşçasına dağdan ayrılmakta tereddüt ediyordu.
''Yaşasın dinlenme'' dedi halat kasa. ''Kazmak için iyi bir yer seçtik herhalde. Ama kaya iyi direniyor, kollarım hala ağrıyor.''
Ustabaşı patikaya girerken Büyük Ramses'in ölümünden beri Mısır'ın başına gelen felaketleri düşündü. Büyük Firavun ülkesine öylesine güçlü bir damga vurmuştu ki halefleri onunla karşılaştırılmaktan acı duyuyor, ölümünün yarattığı boşlukta oldukları yerde tepinerek bir türlü ilerleyemiyorlardı.
Ramesseum'un kurucusunu aratmayacak ululukta bir hükümdar çıkana dek daha ne kadar beklemek gerekecekti? Bütün karışıklıklara rağmen hakikat meydanı kuruluşunda başladığı eseri sürdürmüş, ışık taşını zenginleştirmişti. Hay ve Panep gibi birbirine taban tabana zıt kişilikli iki ekip şefi, loncaya çalışmalarını sürdürmesi için olmazsa olmaz bir canlılık veriyor. Usta başına loncanın birlikteliğini sağlamak, bilge kadına da büyüsüyle yeni yollar çizmek kalıyordu. Panep torbasına sivri uçlu çakmak taşları doldurmuş, içindeki yükün farkına bile varmaksızın omzuna almıştı.
"O taşlarla ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu tamamen iyileşen araştırmacı İpoy.
"Bu biçimde olanlara neredeyse hiç rastlamadım. Taşları yontup kalem yapacağım, sonra da heykeltıraşlara armağan edeceğim."
"Önümüzde yeni angaryalar var demek," diye yakındı neşeli Renope.
"Şaşırmış görünmeye çalışma," dedi kurtarıcı Şed alayla. "Yeni bir ekip şefi neler yapabileceğini göstermek zorundadır. Onun beklentilerini karşılayabileceğimizi kanıtlamak da bize düşer."
"Bizler sadece insanız," diye itiraz etti Kasa.
"Bunu kolay kolay unutmayacağım," diye itiraf etti dev adam. "Bu yüzden fazla dinlenmenin size zarar vereceğini düşünüyorum. El tembelleştikçe yeteneğini yitirir."
Zanaatkarlardan bazıları Panep'in acil durumlarda kuralları çiğnemeye hazır olduğunu düşünüp endişelendi. Sipta'nın cenaze malzemesinin hazırlanması da acil durum olarak görülebilirdi kuşkusuz.
Mehin'in atının adım atacak hali kalmamıştı. Vücudu terden sırılsıklam, çılgınca çarpan yüreği yüzünden soluk soluğa yeniden dört nala koşacak durumda değildi gerçekten.
"İşe yaramaz bir hayvan," dedi general atın dizginlerini seyislere uzatırken.
At Mehin'i sabahtan beri tükettiği üçüncü safkandı. Üzerine binip sinirlerini yatıştırdığı hayvanlara karşı en ufak bir acıma yoktu içinde. Seçkin okçular da paylarını almışlardı generalin öfkesinden.
"Çok güçsüz, çok yavaş, çok beceriksiz."
General en iyileri olduğunu da kanıtlamıştı onlara. Sonra da kendinden çok daha ağır bir piyade eriyle güreş tutmuş, göz açıp kapayıncaya kadar adamın sırtını yere getirmişti. Villasından içeri girerken serin bir içecekle kokulu ve temiz çamaşırlar sunan kahyasını bir kenara itmiş, karısının üzerine atılarak yeni elbisesini parçalamış, öylesine bir vahşilikle sevişmişti ki Serketa bile bir an bu sevişmeden zevk aldığını sanmıştı.
"Canımı acıtıyorsun tatlı çakalım."
"Bu bitmek tükenmek bilmez bekleyiş kanımı emiyor, karnımı öv, bu sabah çok yedim."
Generalin kasları gerilmekten düğüm düğümdü.
"Müttefikimiz beceremeyecek," dedi.
"Her zaman tedbirliyken bu kez oldukça iyimser gözüktü," dedi Serketa.
"Hakikat meydanı denen o kahrolası köy bize o kadar çok felaket yaşattı ki."
"Çünkü yanlış yöntem uyguladık sevgili aslanım. Bu kez başlarını vuracağız."
"Hangi tahmin edilemez korumanın ölümcül darbeyi son anda önleyeceğini bilmiyorum. O nefer yıkılmaz görünüyor."
"O ortadan kaybolunca," diye tahminde bulundu Serketa, "lonca dağılacak."
"Umalım devletin tepesine yerleşen üçlüye de aynı şey olur. Baş danışman bayın neler tasarladığını bir türlü anlayamıyorum."
"Oysa çok basit. Baş danışman kraliçeye aşık. Tau Sert'in firavun olması için elinden geleni yapıyor. Kişiliksiz ve sakat zavallı küçük Sipta da Tau Sert iktidarının temellerini atarken saray erkanını oyalamak için atılmış bir yemden başka bir şey değil."
"Bay düşündüğümden de güçlü çıktı."
"Sadece Tau Sert için yaşıyor. Ustabaşını yolumuzun üzerinden kaldırdıktan sonra Tau Sert'le uğraşacağız. Tam buna layık bir rakibe, neredeyse benim kadar tehlikeli."
Mehi yüzü koyun uzandı, belimi ov, o salak atlar kemiklerimi yuvalarından oynattı.
"Tau Sert sana güveniyor, bu aptallığını hayatıyla ödeyecek."
Kollarını geriye uzatan general karısını saçlarından kavradı.
"Kraliçenin sözü bile edilmez, önemli olan tek şey ışık taşı."
Öyleyse o da yakında önemini yitirecek.
Eksik olan alet yok dedi İmune uzun bir incelemeden sonra. Daha iyi ya dedi mezar katibi bitkin bir sesle. Bildirmek istediğin bir şey oldu mu?
Şimdilik hayır.
Emin misin?
Bana güvenebilirsiniz.
Kendir pek inanmamıştı. Bir sansar gibi en ufak aksiliği bile not etmişti İmuni kuşkusuz. Ne var ki yaşlı katip endişeliydi. Sanki bir felaket bulutu köyün üzerinde dolaşıyor, patlamak için fırsat kolluyor gibi. Bu yüzden gün boyunca köyün sokaklarını arşınlamış, zanaatkarlarla konuşup bir şeyler öğrenmeye çalışmış, yine de bir sonuca varamamıştı. Genç karısı güçlü Niyut, Kendir'in endişesini yüzünden okudu.
Ciddi bir sorun mu var?
Sadece kötü bir kabus ama uyanıkken gördüğüm bir kabus. Sabahtan beri içim içim yiyor.
Yoksa ben görmeden yemeği fazla mı kaçırdınız?
Tabii ki hayır. Güzel bir metin okuyacağım sinirlerimi yatıştırsın diye. Her zaman dingin olan Niyut bile yüreğinin endişeyle dolduğunu hissetti. Kendir sıkıntılarını karısına da aktarmıştı. Güçlü kollarla salladığı süpürge tasalarını sildi süpürdü. Ustabaşı'nın evinde dinlenirken genellikle çok sakin olan kapkara durmaksızın gidip geliyor, okşanmak istiyor, yere uzanıp yattıktan bir dakika sonra yeniden ayaklanmaya çalışıyordu. Nefer hayvanı sakinleştirmeye çalıştı ama boşuna, kara köpeğin kahverengi gözlerinde suskunun çözemediği bir soru vardı.
Yoksa muskanı mı kaybettin diye endişelendi Işık.
Nefer elini boynuna götürdü. Isis düğümü kaybolmuştu gerçekten. Kordonu kopmuş olmalı. Hiç farkına varmadım oysa.
Yarından tezi yok sana yenisini veririm.
Bilge kadın giriş kapısının altından itilmiş bir papirüs parçası gördü. Eğilip aldı. Mesajı okuduktan sonra alçak bir masanın üzerine bıraktı.
Beni yardımcıların bölgesine çağırıyorlar. Bir kaza olmuş. Kapkarayı da götürüyorum. Biraz oyalanır.
Demirci Obed şaşırdı. Bir kaza mı? Hayır sanmıyorum. Yardımcılar gideri epey oldu.
Yine de araştıralım dedi Işık.
Demirci ile birlikte atölyeleri gezdi. Hepsi boştu. Eve döndüğünde papirüsün artık masada olmadığını fark etti bilge kadın. Kapkara odaya doğru koştu ve yürek parçalayıcı bir uluma sesi duyuldu. Işık da peşinden gitti.
Nefer, ne oluyor? Nefer, cevap ver.
Yüreğine saplanmış sivri bir çakmak taşı koltukta oturuyordu ustabaşı. Parmakları koltuğun kenarlarına kenetlenmiş. Gözlerinde belli belirsiz bir ışıltı. Nefer dünyadaki konukluğu süresince böylesine sevdiği, sonsuzluk süresince de seveceği kadını son bir kez görebilmek için bütün gücüyle direnmişti. Şimdiden ölümün katılığını almış ağzından artık tek bir kelime bile çıkmayacaktı. Ama Işık ellerini tutkuyla Nefer'inkilerin üzerine koydu. Kaderin suskunun elinden kopardığı son birleşme ve mutluluk anını tüm ruhuyla paylaştı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 452.